Şimdi başlıyoruz. Bilinçaltı. Yani bir önce özet, yani ana hatları tekrar hatırlayalım ve saat 7:30 6'ya kadar zamanımız var. 7'ye kadar. Yani kesintisi yapıyoruz 7'ye kadar. Şimdi bilinçaltı konusu. Bu maka denemenin başında Freud şey yapıyor. Bunu şimdi baskı süreci. Yani bu metapsikoloji yazılarının kendilerinden birisi. Yani tasarladığı 12 metapsikoloji yazısı var. Bunlardan birisi bu. Bunlardan 5'i kalmış, 7'sini yakmış, atmış, yani yok etmiş ve o şey... onlar neden yaktığını falan bilmiyoruz. Yani yakılmasaydı iyi olurdu falan deniyor. Tabii yani önemli şeyler, yazılar. Ama şöyle bir şeyimiz var, avuncumuz var. Eğer o kağıtlarda, o denemelerde önemli olan ve yani özel olan noktalar vardıysa onları şey yaptı. Mutlaka daha sonraki şeylerini aldı. Geçerli mi bu açıklama? Yani 7 tane yakılmış şey var, çalışma var, metapsikoloji. 12 tane yazmış, 5 kalmış. O yakılanlar şey, bitti yani sonsuza dek yok oldu anlamına geliyor. Ama yine de şey, orada eğer, oradaki içeriği mutlaka şeyde kullanmış olmalı.
Aşmış herhalde, aşmış.
Geri kalanlar da o şeyi kullandı. Orada geçerli olan, doğru olan içerik vardıysa, ki vardır mutlaka. Onları da daha sonraki çalışmalarında karşımızda, yani onları kaybetmedik aslında. Çünkü düşünce kaybolmaz. Yani şu ya da bu şekilde sunulmuş olur. Belki de oradaki sunuluşundan daha iyi sunuluşlarda yine de şey açısından iyi olur. Tarihsel kaynak açısından iyi olur. Yani bu 5 yazıyı onu 5'in yanında 7'sinde olması iyi olur. Şimdi bilinçsiz baskı sürecinin özü denen şey ne olabilir? Baskı süreci, baskı bilinçaltı ve bilinç ya da ön bilinç arasındaki bir ilişki. Değil mi? Şimdi topografiyi hatırlayalım Freud'un şeyini. Bilinç diyor, ön bilinç diyor ve bilinçsiz ya da bilinçaltı. Bilinçsiz ya da bilinçaltını eşit olarak kullanıyoruz. Alt bilinç sözünü, anlatımını beğenmiyor Freud. Onu kullanmayın diyor. Alt bilinçle bilinçaltı aynı mı diye sorarsak, yani aynı değil yanıtını da verebiliriz. Burada bir yer meselesi önemli değil. Şimdi Freud'un o dönemde çok büyük önem verdiği noktalardan birisi bu şeylerin bilinçaltı, bilinç, baskılanan içerik falan, bilinç içeriği ya da bilinçaltı içeriği, bu tür şeylerin o dönemin felsefecileri olan pozitivistler tarafından kabul edilip edilmemesi konusu. Yani onu belki bugün biz çok gereksiz bulacağız. Şey diyor, bilinçte olmayan, baskılanmış olan bir şey nasıl var olabilir? Böyle bir şeyin varlığını nasıl kabul edebiliriz? Gibi bir eleştiri geliyor o dönemin pozitivistlerinden. Çünkü pozitivizme göre görgücülüğün bir türevi olan bir bilim felsefesinin de şeyi bu. Bir yerde formülasyonu oradan geliyor. Çünkü Karl Popper'lar falan hep o şeye dayanıyorlar. Yani modern pozitivistler, görgücü David Hume'a dayanıyorlar. Görgücülük orada deneyimsel olmayan bir şeyin varlığını kabul etmeme gibi bir ilke var. Görgücülüğün anlamı o. Yani bilginin kaynağı deneyimdir. Görgücülüğün kaynağı bu. O zaman deneyimlenmeyen bir şeyin olmadığını ileri sürüyorlar bunlar. Peki deneyimlenmek nedir dediğimiz zaman da buradan genellikle anlaşılan şey duysal deneyim. Duysal yani gözlem, ölçüm, sayım vesaire ve o zaman bilinçaltılar, bilinçaltı gibi, baskı gibi ya da en azından bilinçsiz gibi bir kavramın deneyimlenmesi konusunda büyük kuşkuları var. Yani o nasıl? Yani sonunda örneğin Karl Popper ruh çözümlemeyi bilim olarak görmüyordu. Yalancı bilim olarak görüyordu. Çünkü pozitif bilimin ya da pozitif bilginin standartları altına getirilemiyor diyor. Ölçülemiyor, tartılamıyor, sayılamıyor vesaire ve öyleyse bilim olamaz. Yani bu şaka değil. David Hume'un bilimsellik kriteri olarak getirdiği iki şey var. Birisi matter of fact olmalı diyor. Öteki de niceleştirilebilir, sayısallaştırılabilir olmalı diyor. Yani bu iki koşul yoksa o zaman orada boş metafizik yapacağız ve onu ateşe atın diyor. Yani şimdi bilinçaltı sayısallaştırılabilir, nicelleştirilebilir bir şey olmadığına göre, ölçülebilir bir şey olmadığına göre o zaman bilim olamaz. Pozitivizmin çok ciddi olarak direttiği noktalardan birisi o sayısal, nicelleştirilebilirlik.
Öbürüne ne demiştiniz?
Olgu olması, yani matter of fact İngilizce'de kullandıkları sözcük. Matter of fact konusu olmalı ya da yani bir olgu, matter of fact'ı Türkçe'ye olgu diye ya da olgu sorunu diye çevirebiliriz. Matter of fact. Yani orada İngiliz düşüncesi, bilince matter of fact derken şeyi kastediyor. Ele gelir, duysal, fiziksel olguyu kastediyor. Evet, duysal, elle gelir. Ele gelir, kavranıp tutulabilir falan. Düşünceler kavranabilir mi? Duygular? Hayır. Yani onlar ele gelmez. Var ama ele gelmez. Öyleyse onlar bilimin konusu olamazlar. Çünkü ölçemem, tartamam, sayamam vesaire gibi. Bu şaka değil. Pozitivizmin temel şeyi, ölçülebilirlik kriteri. Ölçülemiyorsa o...
Biri mantık, biri duygu.
Evet. Evet. Duygu ve düşünce. Yani... Şimdi Freud şeyde, Freud'un buradaki kaygısı şey, bilinçsizin, bilinçsize, şimdi baskı denen şey, yani psikolojik anlamda baskı, bu bir şeyin bilince gelmesinin önlenmesi anlamına geliyor. Burada baskılanan neydi diye sorduğumuz zaman ilk üçlük başlıyordu. Neydi baskılanan? İçgüdü mü? Şimdi Freud bunları burada açıkça tartışıyor. Yani baskılanan şey nedir? Baskılanan şey diyor, içgüdü tasarımıdır. İçgüdü değil. İçgüdü tasarımı dediği şey ne? İçgüdü tasarımı? Olaylar, anılar, yaşantılar. Yani baskılanan şey, bilinçaltına itilen, bastırılan ve bilince çıkmasına karşı direnç mekanizması geliştirilen şey anı. Anı bu şimdi bakarsanız yani bu çok fazla detay var. Şimdi bazılarını Freud'un kendisinden duyalım da şey olsun daha rahat. Yani şimdi bilinçsiz ruhsal durum. Bunu biz artık şey yapmıyoruz, kendimiz sorgulamıyoruz. Yani Freud'un bilinçsiz dediği şeyi ya da bilinçaltı dediği şeyi doğruluyoruz. Böyle bir şey var. Yani baskılanan bir içerik var. Ve bu bunu reddettiğimiz zaman zaten Freud'u bırakmamız gerekiyor. Biz bunu bu çalışmayı sürdürdüğümüze göre gizli bir anı diyor Freud. Ruhsal bir süreç. Yani bunlar şey... Freud'un kendi sözleri. Birinci bölümü geçiyorum. Onu tekrar ele almamıza gerek yok şu anda. Yani okuyup orada birinci bölüm dediğimiz şu. Bilinçaltı. Bunun birinci bölümü. 125. sayfa. Yani bilinçsizin aklanması diyor. Birinci bölümün başlığı da o. Bilinçaltı. Bilinçsizin aklanması. Şimdi onu kuşkucular aklayamıyorlar. Freud onlara ikna etmeye çalışıyor bir miktar. Şimdi bilinçsizin çok anlamlılığı ve yersel topolojik bakış açısı. Bu ikinci bölüm sayfa 130'da bilinçaltı bir yandan salt, gizli, geçici olarak bilinçsiz olan. Şimdi bilinçsizin iki tür içeriği var diyor. Bu anlaşılabilecek bir şey. Yani yapay bir ayrım değil. Ön bilinçli ve tam bastırılan içerik. Yani ön bilinçli olan şey Vorbewusstsein diyor. Yani bu şey bilince geliyor. Sadece şey, bizim çağrışım yap. Yani şimdi İrlanda'nın başkenti neresidir dendiği zaman bu bir şey. Bilinçte olmayan, bilinçsiz olan bir içerik. Çünkü hemen doğrudan doğruya yok. Yani çünkü o soru duyulmadan, İrlanda duyulmadan ya da İrlanda'nın başkenti duyulmadan Dublin akla gelmiyor. İrlanda'nın başkenti sözcüğü duyulduğu zaman o neden akla geliyor? Yani niye New York gelmiyor? İzlanda'nın başkenti Reykjavik dendiği zaman mesela. Yani o orada bir şey var, bağlantı var. Association. Ona çağrışım, psikologlar çağrışım diyorlar. Güzel bir ad çünkü onu çağırıyor. Yani ben şey dediğim zaman, Brezilya dediğim zaman şey gelmiyor aklımıza. Washington gelmiyor. São Paulo geliyor değil mi? Brezilya'nın başkenti Brezilya aslında. São Paulo nerede? Arjantin'de mi? O şey değil mi? O bir İsa heykeli var. İşte bazı çağrışımlar zayıf. Eğer o çağrışımlar pekiştirilirse hemen ezberleme gibi bir şey oluyor. Ben A deyince B geliyor. Yani bu determinizm aynı zamanda. Freud'un bütün şeyde ruh çözümleme uygulamasında da dayandığı şey bu çağrışım, bağlantı olgusu. Bu var. Şimdi bir sözcük nasıl ötekini çağrıştırıyorsa bir anıyı da çağrıştırabilir. Bir sözcük şeyi de çağrıştırabilir. Bilinçaltı bir içeriği de çağrıştırabilir ve o içerik şey yapabilir. Baskılanmış, gerçekten baskılanmış bir içerik olabilir. O zaman o birey çıldırabilir. Değil mi? Bilinçaltının uyarılması, o baskılanmış içeriğin uyarılması bu bizim başımıza gelmiştir. Hepimizin başına geliyor.
Bir hakikate varabilmek için hayal kurduğunuz zaman programa yapıyorsunuz ve çağrışım oluyor. Ondan sonra nefese uygulamak mantıklı.
Evet.
Oluşuyor, ortaya çıkıyor.
Yani şimdi
her ikisi de lazım dedim.
Evet.
Atılamaz.
Hayır. Yani duygu. Evet. Tamamlayamadım ama şey yani o duygu ve düşünce. Şimdi Freud'un yöntemi konusunu şunu söyleyeyim. Belki onunla bağlarsanız iyi olur. Freud'un yöntemi şey. Belli kavramları alıp onları deneyime uygulamak. Şimdi burada yine Freud'un şey yöntemi. Yani Freud bunlara değiniyor. Tamamen onun dışına çıkmıyoruz. Deneyim nedir diye düşüneceğiz değil mi? Deneyim önemli bir şey. Yani deneyimi herkes bildiğimizi sanıyor ya da bildiğimizi sanıyoruz ama deneyim nedir? Onu bir düşünelim. Ondan sonra döneriz tekrar o çağrışım konusuna. Çünkü bu bilinçaltı konusu onunla ilgili. Yani deneyim nedir deneyim? Biliyor muyuz deneyimi? Deneyim ve kavram arasındaki ilişkiyi biliyor muyuz?
Kavram netleşmiş. Araştırma safhası diye düşünüyorum.
Pekala gözlem diyeyim o zaman. Deneyim yerine gözlem ya da duyu algısı diyeyim. Onu da diyebilirim. Onlar yakın şeyler, kavramlar ya da yakın durumlar. Duyu algısı, gözlem ya da deneyim. Ve bunun kavramla ilişkisi nedir? Kavram nedir? Kavram bir düşünce değil mi? Genel düşünce. Yani şimdi çok felsefi olmayacağız bu şeyde, ruh çözümlemesinde ya da psikolojik çalışmada. Çünkü yani ikisini bir arada götürme şansımız pek yok. Kavram ve deneyim arasındaki ilişki. O şizofreniklerde göreceğiz aslında. Bu yazının son bölümünde onları açıkça ele alıyor. Şizofrenik bir durumu. Ayrıntılı olarak çözülmüyor. Şimdi çünkü şizofreni kavram ya da us problemi ya da us bölünmesi, yarılması her neyse.
Evet.
Yani orada kavramsal şey var. Arıza var.
Arıza.
Büyük yani o. Şimdi deneyim ve kavram arasındaki ilişki ya da olgu ve kavram arasındaki ilişki. O yani bilim olguları saptamalıdır diyor değil mi? Bilim olgularla ilgili olmalıdır. Yani boş kurgular, spekülasyonlarla değil ama olgularla. Olgunun kavramla ilişkisi. Olgu olarak olgu bir şey anlatıyor mu? Anlatıyor. Genel olguyu anlatıyor. Yani olgu, örneğin bir şey, göktaşının düşmesi bir olgu değil mi? O olgu şey mi? Genel olarak olgu değil, tikelleşmiş olgu.
Kavram ne?
Evet. Yani yöntem, genel, tamam orada bir yöntem sorunuyla karşı karşıyayız zaten. Ama şunu demek istiyorum ben, olgu ya da gözlem ya da deneyim dediğimiz şey her durumda kavramla yüklü. ya da kavram tarafından belirleniyor. Yani kavramsız bir olgu genel olarak olgu olur. Onun neyin olgusu olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ve bir olgunun olgu olması ne olduğu, yani nasıl bir olduğu, nasıl bir olgu olduğu ise benim ona hangi kavramları yüklediğime bağlı. Yani şimdi bir anayasa bir olgu diyeyim ya da bir devlet bir olgu. Her şey olgu. Yani olgu olmayan bir şey yok. Devlet bir olgu. O devlete bakıyorsunuz, bir insan demokratik devlet diyor. Demokratik olma ya da demokrasi kategorisini yüklüyor. Bir başkası onu yüklemiyor. Diktatörlük diyor ya da başka bir şey yüklüyor vesaire. Yani şimdi burada o olgunun algılanışı ya da olgunun o ne olduğu o insanın kategorileri yüklemesine bağlı. Yöntem ikisinde, şimdi iki tür yöntem var burada. Bir tarafta bir yöntem görgücü yöntem diyeceğiz. Bunun alternatifi rasyonalistlerin kullandığı yöntem. Rasyonalistlerin kullandığı yöntem, görgücülerin kullandığı yönteme önce bakalım. Görgücülerin kullandığı yöntem ya da görgücülerin açıklamasında bilgi şeyden türüyor, deneyimden türüyor. Yerliyim de bir daha kaçırmayalım belki arıza falan. Şimdi galiba biraz saptık mı şeyden? Yani kavramları türeten ve de onları bize gönderen bir şey değil, araç değil, tam tersine. Deneyimin kendisi kavramlar tarafından belirlenen ve oluşturulan bir araç ya da bir durum. Yani bu felsefede iki kampı ayıran temel nokta. Yani John Locke örneğin bu görgücülerden, ona göre kavramlar deneyimden, gözlemden ya da genel olarak deneyimden tabula rasa üzerine basılan şeyler, düşünceler. Yani örneğin nitelik düşüncesi yok sizde ya da devlet düşüncesi yok ya da öz düşüncesi yok ya da genel olarak hiçbir kavram yok. Boş tablet olarak geliyor insan ve daha sonra yaşantıda bu şeyler, kavramlar print ediliyor şeye, tabula rasa'nın üzerine. Damga gibi, mühür gibi basılıyor. Şimdi bunun önemini şeyde göreceğiz, Lacan'da göreceğiz. Lacan da görgücü yönteme sarılan birisi, David Hume okumuş ve ondan etkileniyor. Örneğin Lacan'a gelinceye kadar Lacan çok kurnaz bir düşünür aynı zamanda ve yani bu şey değil, yargı diye düşünmeyin. Çünkü Lacan şeyi görmüş. Tamam, ben özlek düşüncesini, töz düşüncesini, devlet düşüncesini vesaire vesaire her şeyi dışarıdan alabilirim. Anlığım, boş zihnimin ya da anlamın üzerine bu basılabilir ama ego kavramını ben nereden alacağım? Yanıt istiyorum. Yanıtı düşünün, kaçmayalım. Kaçırmayalım.
Kişinin ego kavramı da bir nevi kişinin dış toplumsal çevreden gene kendisine göre dönüp kendisine basılan daha başını veren kim insan sosyal ilişkisiz yaşayan ego mu olmuyor?
Pekala, bu bir açıklama.
Ego
tekrar.
Da, yani ben her gün muhakeme yüktüm.
Bakın, burada önemli olan şey, şimdi ben maviyi dışarıdan alıyorum. Tamam mı? Duyusal olarak alıyorum değil mi? Buna hiç kimse reddetmiyor. Aslında biraz düşünürseniz dışarıdan size gelen şey fiziksel dalga, titreşim, fotonlar vesaire ya da dalgalar fark etmez. Nereye geliyor? Retinaya geliyor. Oradan iristen geçiyor, karanlık odan filan geçiyor, arkadaki reseptörler üzerine düşüyor ve mavi renk nerede oluşuyor?
Beyinde.
Beyinde oluşuyor. Yani subjektif. Bunu herkes izleyebildi mi? Duyum. Ya psikoloji yapıyoruz. Bu gerçekten de psikolojinin konusu. Algının çözümlemesi ya da ilk önce duyuma bakıyoruz. Duyum özneldir deniyor. Felsefeciler, klasik felsefeciler özellikle biliyorlar onu ve onun anlamı o. Mavi renk orada değil. Mavi renk sizin beyninizde. Matrix'i hatırlayın. Orada bir şey var. Et yeme şeyi var değil mi? Sahnesi var. Hatırlayan var mı? Hiç kimse hatırlamıyorsa anlatmayayım. Söylemeyeyim. Matrix 1. O sanal realitede yaşanıyor. Yani realite sanal. Realite dediğiniz şey şu diyor, dışarıda dünya diye gördüğünüz binalar, insanlar vesaire hepsi program. Ve sizin bilincinize yükleniyor diyor. Yok öyle şeyler. Bu Matrix'in şeyi, ana teması bu ya da bütün şey bu tema üzerine oturtuluyor ve orada o şey yenen besinin tadı besinde değil, Tad olarak şeyde, bilinçte. Mavi rengin bilinçte olması gibi. Çünkü besinden alınan şey kimyasal özdekler, kimyasal moleküller, özdek, yani çeşitli asitler, amino asitler ya da bilmem başka bir sürü şey, kimyasal, organik madde. Onlar tat değiller. Tat denen şey... Evet. O beyinde olan bir şey, bilinçte olan bir şey. Şimdi duyum denen şey, duyum denen şey tamamen öznel. Yani ben bunu tutuyorum, bu sert geliyor ya da sıcak geliyor. Sıcaklık nerede oluşuyor? Aynı şekilde beyinde oluşuyor diyebilir miyiz? Çünkü ben bir sıcak bir nesneye dokunduğum zaman elim yanıyor ve o yanma duygusu bir sinir üretimi, beyinde olan şey, fiziksel olarak olan şey ne? Orada moleküler bir durum var. Sıcaklık şeyden oluşuyor. Moleküllerin daha hızlı devinmelerinden. Yani sıcak bir cismin yüzeyinde şey var. Moleküler bir ısı artışına bağlı bir kaynaşma var. Yani efendim?
Yoğun.
Yoğun bir şey var orada, yani fiziksel. Ama o şey değil, sıcaklık değil. Sıcaklık duyum olarak beyinde öğretilen bir şey. Şimdi özellik bu. Onu beyin nasıl üretiyor? Dışarıdan alarak mı üretiyor? Yani dışarıyla etkileşim içinde olduğu açık. Çünkü bir ışık fenomeni var, ışık olayı var. Göze dalgalar geliyor, fotonlar geliyor. Bu fiziksel bir olay. Düşünüyoruz bunu. Yani bu bizim düşüncemiz. Fotonları falan görmüyoruz. Ama dışsal bir şey var, ilişki var, dışsal bir faktör var şeyde, algı olayında ya da duyum olayında. Ama orada o dışsal faktör bizim duyum dediğimiz şey değil. Foton şey değil, mavi değil. Mavi renk, şurada gördüğünüz mavi, yine o şey değil. Yani foton, bir tür duyum ve foton değil, özdeksel. Evet. Şimdi pekala, o zaman tekrar psikolojiye devam edelim. Bir kareyi algıladığınız zaman ne oluyor? Kareyi duyumsamaktan söz edebilir miyiz? Maviyi duyumsuyoruz. Acıyı, tatlıyı duyumsuyoruz. Sıcak soğuğu duyumsuyoruz. Ama kareyi algı. Lütfen Hegel'in T'nin görüngü bilimini okuyun ve orada Duyu Pekinliği 1. bölüm, onu okuyun. Arkasından duyu pekinliğinden, duysal bilgiden ya da duysal şeyden, ona bilgi diyemeyeceğiz. Pekinlik diyor Hegel. Yani duyu pekinliğinden algıya geçiyoruz. Çünkü algı aşamasında, o perception aşamasında olan şey duyumdan daha farklı, daha fazlası. Çünkü bir üçgen duyumsanamaz. Bir üçgen görülebilir mi? Daire görülebilir mi?
Görülebilir.
Görsel olarak daire ancak ben o gördüğüm şeye o kategoriyi yüklersem görülebilir. Daire görmek demek, daireyi düşünmek demek. Daire kavramı olmadan daire algısı olamaz. Daire duyumu zaten saçma. Yani peki nokta, şimdi biraz daha şey yapalım, psikoloji ve felsefeyi karşılaştıralım. Noktanın duyumu nedir? Ya da noktanın duyumu da olamaz değil mi? Noktanın da algısı olabilir ya da çizginin. Ama nokta daha yalın, noktayı düşünelim. Çizgi içinde aynı şey olacak. Noktanın algısı, orada noktaları görüyorsunuz değil mi? Örneğin, iğnenin üzerindeki noktalar, satır sonlarındaki noktalar, nokta. Ve aslında onlar nokta değil. Noktanın kavramını biliyoruz değil mi? Öküdes bize öğretti onu ya da Öküdes başkasından bize aktardı. Noktanın kavramı nedir? Aksiyon 1. Öküdes geometrinin birinci aksiyonu, en başı. Nedir noktanın? Oradaki aksiyomatik olarak nokta nasıl? Ne denir nokta hakkında? Parçası olmayandır diyor. Bu kadar. Parçası olmayan. Buradaki noktalar parçası olan şeyler değil mi? Bölünebilir. Aslında onlar büyük, yani gidip yakınına bakarsanız birkaç santim çapında olduğunu göreceksiniz. Orada nokta algısından söz edemeyeceğiz. O bir yüzeyin algısı. Eğer tebeşirle yaparsam noktayı, bir de üçüncü boyut çıkacak. Yani orada bir cisim var ya da bir kütle, hacimli bir şey olacak. Şimdi şunu demek istiyoruz. Nokta eğer parçası olmayansa, yani boyutsuz olansa, dışsal olarak algılanamaz. Çizgi için de aynı şey geçerli. Çizginin algılanması olanaksız. Çünkü çizgi tanımı şey, öküdesin. Genişliksiz uzunluk. Güzel mi? Nokta için parçası olmayandır diyor. Nokta parçası olmayandır. Uzunluk çizgi için de genişliksiz uzunluk.
Eksikliklerinden yola çıkarak tanımlama yapıyor.
Tabii.
Ama hani direkt yapamam.
Nasıl yap? Yani mesela çizginin genişliğinin olmaması gerekir. Çizgi ince falan olmamalı. İnce çünkü her şeye rağmen bir genişlik anlatıyor. Bu tamamen genişliksiz uzunluk olmalı diyor. Noktanın çizgi biraz daha karışık ama nokta çok yalın. Nokta öyle bir uzay ki hiçbir boyutu yok. Boyut olduğu zaman çizgi olacak çünkü. Ya da yüzey olacak. İki boyut olduğu zaman yüzey olacak. Şimdi bunlar algılanacak şeyler değiller. Daire için de aynı şeyi düşünebiliriz. Daire bir çizgi ama kendi içinde kapanan bir çizgi ve çizginin genişliği olmadığına göre daire bile şey değil. Eğer çember olarak düşünürsek onu, alan olarak değil, çember olarak düşünürsek, çizgi, kapalı çizgi, o zaman şey, o da algı dışı olacak. Şimdi tinin görüngü bilimi dedik, duyu pekinliği ve algı bölümleri temel. En baştaki iki bölüm, onları kitabı bu olanlar oradan okuyabilirler. Tek internetten de yararlanabilirsiniz. Onun dışında yine bu psikoloji ve felsefe konusunda birlikte düşünmemiz, ele almamız gereken bu alanda şey, Kant önemli. Kant'ın söylediği şey, genel olarak rasyonalistlerin de söylediği şey, görgücülerden ayrı olarak kategoriler var diyor bizde. Bu kategoriler şey, doğuştan kategoriler, doğuştan düşünceler. Leibniz'i biliyorsunuz değil mi? Descartes'i, Leibniz'i. Onlar şey diyorlar, John Locke'un ya da görgücülerin o bilgi kuramlarına karşı olarak bu kategoriler bize dışarıdan basılmaz ama doğumla birlikte yüklü geliriz. Onlarla donatılı geliriz ama yeti olarak yani böyle açık. Bebek doğduğu zaman bebekte şey yok, o kategoriler açık olarak bulunmuyor ama bir yeti var. Yani o konuda gelişmesi olanaklı ve gerekli bir şey var, yeti var. O anlamda doğuştan düşünceler deniyor. Innate ideas, İngilizce'de göreceksiniz, İngilizce metinler okursanız. Bunlar görgücülerden ayrı şey, açıklama. Kant da onları kabul ediyor. Kant, onlar o kategoriler diyor şey, a posteriori sonuç, yani deneyimden sonra, a posteriori orada deneyimle ilgili, deneyimden sonra bize gelen şeyler değil, düşünceler değil ama deneyimi oluşturan a priori düşüncelerdir diyor. A priori demek, önsel demek. Ve orada neyin önseli dediğimiz zaman deneyimin önseli oluyor. Yani kavramlar deneyimi önceliyorlar ve deneyim kavramlar sayesinde olanaklı oluyor. Şimdi bunlara niye girdik? Evet, duyu ve algı. Onları şey, Freud yöntem konusu.
Olgu, kavram.
Olgu. Deneyimi nasıl oluşuyor? Tamam, deneyimin nasıl oluştu? Burada durmamız gerekiyor. Yani yeterli bu çünkü. Deneyim nasıl oluşuyor? Deneyim Kant'ın dediği gibi kategorilerin yüklenmesiyle oluşuyor. Kategorilerin deneyimden alınması diye bir şey söz konusu değil. Deneyime kategorilerin yüklenmesi diye bir şey söz konusu. Yani ben bir olaya şey diyorsam, neden etki bağlantısı var diyorsam, orada ben nedeni algıladığım için, etkiyi algıladığım için onu demiyorum. Oraya o kategoriyi ben kendim yüklüyorum. Yani bir olay var, o olay neden değerinde görünüyor ve ben ona neden diyorum. O ben o neden olarak gördüğüm için neden oluyor. Ve etki o nedene bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ya da nedenin arkasından gelen şey. O da aradaki fark, iki kampın arasındaki fark şey. Birisi kategorileri dışarıdan yapıştırıyor insanın bilincine. Öteki yani rasyonalistler ise kategorileri doğuştan düşünceler olarak görüyorlar ve deneyim o şekilde uygulanıyor. Yani kedi bir daireyi gördüğü zaman daire görmüyor. Çünkü onda daire kavramı yok. Hayvanların kavramları yok şeyde. Yine rasyonistler tarafından düşünüldüğü gibi. Dolayısıyla kedi çizgiyi ya da noktayı ya da daireyi görüyor tabii. Görsel olarak bir şeyler görüyor mutlaka. Fotonlar gidiyor, sinirler uyarılıyor. Bir şey beliriyor kedinin şeyinde, neyinde, beyninde. Ama o algı değil. Yani o şey değil. Üçgen, dörtgen ya da kare falan ya da çizgi ya da nokta değil. Hiçbir zaman da olmaz çünkü o kavram geçiyor. O zaman şimdi deneyim böyle bir şey. Ve bu psikolojide yine ruh çözümlemede belki ileride karşımıza çıkar. Bir yaşantı benim ona yüklediğim kavramlar tarafından belirleniyor. Yani bir davranış var. O davranışa ben belli kavramları yüklüyorum ve o davranış o karakteri kazanıyor kavramlar sayesinde. Şimdi bir davranış düşünün. Bir insanın davranışı. Herhangi bir şey olabilir. Bu bir sözel davranış olabilir. Bir şey söylüyor olabilir. A ve B kişileri olsun. O söylenen şey, bir kişinin söylediği şey A tarafından hakaret olarak algılanabilir. B tarafından övgü olarak algılanabilir. Hangisi doğru? Böyle bir durum olabiliyor değil mi? Yani bir insana işte bir şey teklif ediyorsun, onu hakaret olarak görebiliyor. Bir insana bir şey söylüyorsun, hatta biraz böyle diyelim yakışıksız bir şey, o insan ondan gurur duyabiliyor. Nasıl oluyor bu? O kategorileri yüklüyor. Yani aynı olayı iki kişi nasıl değişik yorumlayabilir? Olay kendinde bir, tek olay var. Bir kişinin konuşması ve iki, üç kişi gözlese üçüncü daha da değişik bir şey yapacak. Deneyim yaşayacak orada. Değil mi?
Aynı yani daha farklı anlamlar yükleniyor.
Evet. Farklı anlamlar yükleniyor. Farklı anlamların yüklenmesi, farklı kategorilerin yüklenmesi demek. Yani bir tanesi örneğin karşısındakine diyelim kibir kategorisini yükleyebilir. Öteki alçakgönüllülük, mütevazilik karakterini kategorisini yükleyebilir ve ona göre o şeyi, sözü yorumlayabilir, algı değerlendirir ve ona göre tepki yani deneyim özne tarafından belirleniyor. Algılayan özne tarafından belirleniyor. Daha önce dedik. Yani şimdi önemli bir Türk yazarı var. Şey diyor, postmodern faşizm diyor şu anki diyelim politik duruma, devlete. Öyle diyor. Yani onun için o deneyim o kategori tarafından belirleniyor ve onun nasıl yüklüyor onu bilerek yüklüyor. Bir başkası demokrasi diyor. Yani bir başkası diyelim oluş sürecindeki demokrasi diyor vesaire. Yani bunlar deneyimi belirleyen şeyler, özel kavramlar. Şimdi Lacan'a dönersek kısaca. Lacan şu an sadece benim sorduğum şey üzerinde yoğunlaşırsanız çok daha kolay bir soru olduğunu göreceksiniz. Eğer kavramlar, kategoriler, görgücülerin sandıkları gibi dışarıdan algılanan şeyler iseler, o zaman dışarıdan insan her şeyi algılar ama beni algılayamaz. Çünkü ben diye bir nesne kendisinden başka bir nesne değil ve kendini ancak aynada algılayabilir. Döneceğiz. Lacan'a geldiğimiz zaman bu bir şeyi, karşılaştırmayı kullanacağız.
Sorumuz ne?
Sorumuz hangi Lacan'la ilgili olarak?
Evet. Soru dediniz de
soru mu? Soru şeydi. Lacan'ın egoyu soru şuydu galiba. Ego yani eğer kavramların, kategorilerin kökeni deneyimse, ego da bir kategoriyse, egonun deneyimlenmesi nasıl olanaklı olur? Yani David Hume'a örneğin ben şeyi sorsam, ego nasıl deneyimleniyor diye David Hume onu bir duysal algı nesnesi gibi algılanamayacağını söyleyecek. Çünkü ego ben demek. Benim için herkes başkası. Dolayısıyla bir insan kendi egosunu ya da genel olarak egoyu ancak kendisinde algılayabileceğine göre bunun algılanmasının tek yolu şey gibi görünüyor. Narsistik bir şey gibi. Yani narsistik nasıl suda kendini görüp o narsistik bile şeyi suda kendini gördüğü zaman onun kendisi olduğunu bilmiyor. Yine bunu da Lacan'ın şeyiyle karşılaştın. Yani Lacan'ı okuyan varsa içimizde. Soğudu mu? Hava soğudu.
Bilgiler soğudu.
Bilgiler. Tazeleyin o zaman. Karışık. Şimdi bilinçaltına dönersek şey. Bunları hatırlatacağım ben. En azından kayıtlarda bulabilirsiniz. Orada dinlerseniz şey olacak, tazelenecek. Yani biraz çünkü psikanaliz şey yapacağız. Başka şeylerle karşılaştıracağız. İşte postmodern bakış açılarıyla Jung'la ya da daha başka şeyler var. Karen Horney falan. Ya da modern şeyler. Kognitif psikoloji falan onlarla. Şimdi bilinçaltı baskılanmış. Bunları ön bilinçli şey yaptık değil mi? Ön bilinçli olan kolayca bilince gelebilen, bilinç altında olan ise ya da bilinçsiz olan ise, yani baskılanmış olan ise kolayca gelmeyen ama gelebiliyor. Yani gelemez diye bir şey yok. Baskılanan içerik bilince gelebilir. Ve aslında bilince gelmek için de Freud şey olduğunu söylüyor, onun aktif olduğunu söylüyor. Yani sen sürekli olarak kendini itiyor şeye doğru, ön bilince doğru. Ve orada aynı zamanda onu durdurmak için de şey gerekiyor, bir enerji harcaması gerekiyor şeyin. Direnç mekanizması, direnç şey demek, enerji demek. Dolayısıyla baskı biraz tüketici bir şey. Yani hem kendisi bilince gelmeye çalışıyor hem de şey, ona karşı bir direnç var. Şimdi derinlik ruh bilimi sözcüğünün fazla bir anlamı yok. Yani bu topografiden geliyordu Freud, ruhsal topografi. Bilinçaltı, bilinçsiz, gömülme, derinlerde, altta olma, fazla bir o sözcük sizi şaşırtmasın. Şimdi ruhsal aygıtın anatomiyle bağlantısı konusu hemen hemen hiçbir şey değil. Önemli değil. Yani Freud o bilinç beynin şurasındadır ya da burasındadır falan bunlarla ilgilenmediğini söylüyor. Aynı zamanda da şeyle de ilgilenmiyor. Moleküler yapı ya da sinir hücrelerini falan, yani hangi hücrenin ya da hangi sinir telinin, hangi kavramı, hangi anıyı taşıdığının hiçbir önemi yok diyor. Bu kavramsal olmasın. Şey geliyor değil mi? Çok monoton geliyor şu anda ve özetleme böyle işte. Sinir gözeciklerinde ya da hücrelerinde depolanmış tasarımları ve sinir telcikleri ya da lifleri üzerinde dolaşan uyarıları düşünmeye yönelik tüm çabalar temelden boşa çıkmışlardır. Bu şey, yani hangi düşünce, hangi sinir hücresinde depolanıyor falan bu tür. Bunlar diye önemsiz. Evet, yani çünkü bulamazsın. Yani topografi konusu bu değil diyor Freud. Topografi aslında şey, ruh çözümlemenin en gereksiz bölümlerinden birisi. Yok öyle bir şey. Yani şemalar falan. Yani Freud bir duysallaştırma ya da şematikleştirme eğilimi gösteriyor ama gerçekten anlamsız. Yani bilinç yerine BC diyor mesela. Bilinçsiz yerine BC nokta siz. Bunların bir şeyi yok. Terminolojik bir anlamı da yok. Yani matematik değil ki ruh çözümleme. Matematikte kullanıyorsun artıyı, eksiği, integral işaretini, bölmeyi falan, kök. Freud da öyle bir saçmalık yapmaya çalışıyor. Affedersiniz ama yani çok şey değil. Metinde gördünüz değil mi? ÖBÇ, BÇ, BÇ'siz falan böyle şeyler. Almanca'da da böyle. Yani BW falan böyle şeyler. Gereksiz bir kısaltmacılık yapmış. Sonradan bırakıyor onu. Bu da şey. Ön bilinç, bilinç ve bilinçsiz. Ya da bilinçaltı. Üç bölüm var. Ön bilinç şey. Dün ne yediğinizi ilgilendiren şey ama bilinçsiz olan ise baskılanan. Yani dün ne yediğinizi hatırlamıyorsanız o şey değil. Bir sinyal. Yani hatırlamıyorsanız, hatırlamakta güçlük çekiyorsanız orada bir baskı konusu olabilir. Çarşıma şey yaptık, özetledik. O da herhalde anlaşılıyor. Yani çağrışım bir tasarımların birbirleriyle akrabalığı gibi bir şey. Eğer nasıl olabilir? Yani bir olayı yaşarken o olayda 5 faktör varsa o 5 faktör o olayın anısında bir arada alınacak. Değil mi? Yani o olay kaydedildiği zaman o 5 faktör yine çağrışımlı ya da bağlantılı olarak kaydedilecek. Burada bir su içmeyen, içemeyen kız vakası vardı biliyorsanız. Yani hasta getiriliyor Freud'a ve kız su içemiyor. Çünkü yaşadığı olayda, yani olay kompleksinde ya da konstelasyon deniyor öbekleşmede. Orada şey var, bir kedi var ve bir de su bardağı var. Ve su bardağı ve kedi bağlı. Çünkü kedi bardaktan su içiyor. Bardaktan su içme, kızın daha sonra yapamadığı şey o, su içemiyor. Susuzluktan ölmek üzere. Orada bardak ya da kedi doğrudan doğruya şey değil, patolojinin nedenleri değiller, olayın odağında yatmıyorlar ama şey, asıl olayın bile şeyi, bütün olayın içindeki bileşenler, faktörler ve su kedinin suyu içmesini hatırlatıyor. Kedi diyelim bütün dramatik olayı anımsatıyor ve orada o genç kız su içemiyor. Çünkü suyla birlikte bütün olay yaşanmaya başlıyor ve bütün olayı yaşamak onun için şey, dayanılmaz bir şey. Onu baskılamak zorunda. Bu baskı konusu ruh çözmemenin özel, temel konusu ve geri kalan her şey bunun çevresinde dönüyor ve her şey onunla tutarlı uyumlu. Yani bilinçaltı dediğimiz zaman aslında baskılanını demiş oluyoruz. Başka bir şey demiş olmuyoruz. Ve burada çarşını yakalamaya çalışıyoruz. Şu an eğer bu mantıklı bir açıklama gibi görünüyorsa işimize yarayabilir. Yani bir olayda değişik yanlar var, değişik öğeler var. O öğeler kendi aralarında şey var, bağıntılılar. O bağıntı serbest çözümle, serbest çağrışım ya da özgür çağrışım dediği şey var ya Freud'un. Daha önce biliyorsunuz hipnoz kullanılıyor. Hipnoz, hipnotik telkin altında analizan şeyini söylemeye başlıyor aklından geçenleri. Daha sonra Freud hastanın analizanın eline, alnına elini dayandırıyor ve o alın ve el temasının bu konuşmayı güdülediğini, tetiklediğini sanıyor. Daha sonra o da gereksizleşiyor ve özgür çağrışım denen şey kendiliğinden oluyor. Orada özgür çağrışım yapılırken şeyler, konuşmalarda analizan, analiz edilen kişi belli durumlarda sinyal veriyor değil mi şeye, analizöre, analizciye ya da ne sinyalleri veriyor? Uyarılma sinyalleri ya da rahatsız olma, tedirgin olma, oraya dokunma, oraya yaklaşma, o orada olan şey diyelim o esas core, odaktaki olayın çevresindeki faktörlerle bir çağrışım ya da bağlantı kuruluyor. Çünkü yani eğer bir sözcük incitmeye başlıyorsa kişiyi, o sözcük esas incitici olayla, anıyla belli bir uzaklık içinde bağlantılı olduğu için incitiyor. Ya da kızdırıyor ya da uyarıyor. Çağrışım böyle bir şey. Yani çağrışım tasarımlar arasında olan bir şey. Dedik ya çağrışım sonradan kazanılan bir şey, sonradan öğrenilen bir şey, kurulan bir şey ve o çağrışımı kurmak o kadar zor değil değil mi? Yani bir faktör, A olayını ya da A faktörünü BCD'ye 5 tane faktörle birlikte görürseniz, sürekli onu yinelerseniz bir miktar. Yani şimdi 5 kere 7 35 eder değil mi? Başlangıçta o bağlantı yok. En azından 35 yok. Ama 5 ve 7 35. Üçü bir araya geldiği zaman o şey kuruluyor. Bir tür bağlantı kuruluyor. 5 ve 7 ne dendiği zaman otomatik olarak şeye geçiyoruz. 35'e geçiyoruz. 36'ya geçmiyoruz. Yani az önceki açıklama herhalde şey yeterli. Orada bilinçaltına gidiş var. Bilinçaltına değme var daha doğrusu. Yani bilinçaltına doğrudan doğruya gidilmiyor. Şimdi burada da bir problem yok. Fotoğrafı ve dinamiği onu geçiyoruz. Bazen çok kolay gidiyor değil mi şu çözümler?
Çözememişler. Biz nasıl çözüyoruz?
Nerede bunun zorluğu? Yani kaldık ve sanki her şey apaçık çözülmüş gibi görünüyor. Problem yok mu burada? Freud mesela yatırımlardan söz ediyor ve yatırımlarla neyi kastediyor? Bir alt faktörün baskılanan bir içeriğin yukarı geçmesi konusu. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Nerede söylediğini tam çıkaramayacağım. Bir hastaya diyor, baskılanan içeriği söylüyorsunuz diyor. Ve durum düzelmiyor. Bu nasıl oluyor? Yani çünkü semptomun nedeni bir içeriğin baskılanması. O içeriğin baskılanması kaldırıldığı zaman, o içerik yani bilinçsiz, bilinç altından bilince getirildiği zaman semptomun da kalkması gerekir. Çünkü semptom şeyden oluyor. Bilince gelmesi demek, bilinmesi demek.
Bunu kabullenmemek var.
Bilinmesi demek, Ve Freud kendisi deneyimlerinden ötürü o şeyi hastadan önce dile getirebiliyor. Anlıyor yani. Şu, bunun nedeni bu. O bütün olayı dinlediği zaman, hastanın vaka olay öyküsünü dinlediği zaman orada şeyi görüyor. Patolojik anıyı ya da patolojik nedeni ve onu söylemek, onu bilince getirmek anlamına gelmiyor mu?
Gelmiyor.
Neden gelmiyor?
Baskı devam ediyor çünkü.
Yani şimdi aynı içerik iki yerde bulunuyor. Bir bilinç altında bulunuyor, bir de bilinçte bulunuyor. Ama bilinçte bulunması, bilince gelmiş, bilinçte bulunması, bilinçsiz olmasıyla çelişiyor. Yok mu çelişki?
Bilinç açıklığı diye bir şey var. Gördüğünüz halde, gerçeği gördüğünüz halde bir türlü kabullenememek, bilinç kapalılığı yaşamak. Sözde duyuyorsunuz.
Evet.
Ortada da görüyorsunuz gerçeği ama hala kabullenemiyor. Soru işareti orada.
Evet.
Oradan çıkış noktasına kim ulaştıracak bizi?
Peki nasıl çözeceğiz orada? Ya da psikanalist nasıl çözecek o şeyi?
Çözdüyse bilemeyeceğim.
Tedavi edecek.
Böyle çözdüyse bilemeyeceğim.
Böyle çözdü tabii onu.
Çözdü de niye biz çözdük?
Bir saniye.
Evet. Bir baskı oluyorsa,
evet.
Onu sürekli bastırıyorsun. Birden, evet. O bilgi bile olsa onu kişi herhalde kendi içinde...
Freud'un, şimdi yerini, içinde tamam.
Öyle bir şey var herhalde.
Şöyle, Freud şöyle diyor, yerini tam bulamayacağım ama orada söyleme, duymak, işitsel, sözel olarak duymak şey değil, yeterli değil. Çünkü baskının kalkması şey demek, yani onun kabul edilmesi demek. Kişinin kendisi tarafından sadece duymak değil, sadece işitmek yeterli değil. Aslında bilinçli olmak demek, orada işitmekle de sağlanabilir. Yani bilinçlilik durumu işitmeyle de sağlanabilir. Sen şunu şunu istedin diyebiliriz mesela bir şeye, hastaya. Yani bir bayan K var şeyde, yine Freud'un olay öykülerinden birisi. Şey, bir başka erkeğe ilgi duyuyor ve onu şey yapıyor, baskılıyor. Ve o yüzden de patolojiler beliriyor. O Freud onu anlıyor, buluyor, çıkartıyor ve söylediği zaman şey, problem çözülüyor. Yani problem çözülmesi için şey gerekiyor. O baskı, o yaşantının doğrulanması gerekiyor.
Küçük Hans örneği.
Evet, nasıl oluyor?
Çok sevindim. Küçük Hans.
Evet. Örneği. Evet, nasıl veriyor? Bir açıklasana. Yani örneği ayrıntısı, ben örneği hatırlamıyorum şu anda. Evet. Sen hatırlıyor musun?
Yani atlardan korkusunu babası da çok seviyor diğer tarafta.
Evet.
Baba korkusu.
Evet. Evet, fobileri öyle açıklıyor Freud. Yani fobi varsa orada şey var. Onun
altında başka bir.
Altında baba korkusu şey diyor.
Başka bir gerçek var.
Tabii. Normal olarak attan korkmak ya da başka bir öyle gereksiz bir korku şey yine bir semptom ve bu ağır olabilir. Yani daha yüksek. Hangisi normal? Normal değil. Attan korkmak normal değil. Eğer at korkusu varsa o fobi bizde de var demektir. Yani şey varsa o Freud'un değil mi? At korkusu yani normal değil. Hayır, o anlamda değil. At genel olarak bu at korkusu. Yani genel olarak at herhangi bir şey normal olarak korku yaratmaması gerekiyor. Yani şimdi eğer bu nüfusta at korkusu çok yaygınsa o aktif olarak veriliyor, kazandırılıyor nüfusa. Çünkü normal olarak at korkunç bir hayvan değil ve tam tersine yani at, köpek...
Güçlü oluşu, bunlar, aynı şeyler, tepkilerden korkutma durumu olur.
Evet, bu şey geçerli mi? Yani eğer bir hayvan korkusu varsa bu kültürde, o kültürde evrensel olarak, yani evrensel bir hayvan korkusu varsa, genel bir hayvan korkusu varsa, o zaman o kültür onu şey yapıyor. Başka bir kültürde de yoksa, o kültür bütün bireylerine o şeyi veriyor, fobiyi veriyor.
Şey gibi, yabancı hani bir maymun yemek gibi.
Bir saniye. Bir şey, şimdi kayıt olduğu için, yani konuşurken hem yüksek sesle hem de sırayla şey yapalım. Şimdi önce siz
şey... Hayır, her yerde, kültürlerde değişen bir takım faktörler var. Hani korkuların haricinde gelenekler de önemli. Bunlar kimilerin korktuğu şeyleri öbür kültürde bakıyorsunuz beraber yaşıyorlar.
Evet.
Eğer bir hayvan ele alınırsa.
Evet.
Demek ki kitleler halinde etkilenme,
evet,
birçok yerde bir bilgi olarak ya da etkilenme olarak verilebiliyor.
uygulanabiliyor insanlara.
Tabii. Yani bir kültürün evrensel ortak bir karakterin olması gerekir. O yoksa şey olmaz. O kültür olmaz. Yani genel bütünsel bir yapıdan söz edemeyiz ve oradaki faktörlerden birisi de psikolojik faktör ve aynı ruhsal yapıyı aşağı yukarı taşıyor olmaları gerekir. Yani siz şimdi bir İsveçli toplulukla bir Iraklı topluluğu bir araya getirirseniz onlar o ortak evrensel ruhsal ya da psikolojik faktörü paylaşamayacaklar. Bir taraf özgür, öteki taraf köle.
İki taraf da
yani despotik değil, despotik kültürden. Yani onlar şeyden geçmişler. Irakların çocuk yetiştirme tarzından geçmişler. Baba otoritesinden, anne otoritesinden, dede otoritesinden vesaire. İsveç'te öyle bir şey yok. Yani o otoriteyi yaşayan bireyler fobiler kazanmışlar. Kediden korkuyor, köpekten korkuyor, inekten korkuyor. İsveçli korkmuyor şeyden, kediden, köpekten, maymundan falan. Ve örneğin bu şey bir karakter farkı, değil mi? Olabilir mi böyle bir şey? Yani hayvan korkusu babadan sonra demek ki baba korkutuyor şeyi çocuğu. Ve o baba korkusunu çocuk yansıtıyor şeylere.
Doğarken böyle bir şey genlerle geçebilir mi?
Hayır, bu tamamen kültürel. Doğal değil, yani genetik değil. Freud'da bunlar tamamen şey, sonradan kazanılan şeyler.
Sonradan öğretilen şeyler.
Çünkü şimdi id konusuna gelirsek daha belki biraz şey yapabiliriz, somuta yaklaşabiliriz. İd anonim bir kategori. Yani herkesin idi var. Herkesin egosunun olması gibi herkesin idi de var ve id şey değil. Anonim şey ve davranışların güdüsü olabilir mi? Olmaması gerekir değil mi? İt kişilik tanımıyor ve it içgüdüyle eşitler. İçgüdü ve duygular arasındaki şeyle baksak yolculuk tekrar
koydum. Onu... Ama içgüdüler de...
İçgüdü şey değil, kazanılmış değil. İçgüdü içeriden gelen güdü.
Onları da etkilemez
şimdi,
mi?
İçgüdü çok genel bir hat. Yani benim içeriden türettiğim her güdüye içgüdü diyebilirim. Dışarıdan gelen her güdüye de, dışsal güdü de olabilir. Yani... Birisi beni bir şeye güdülendirebilir değil mi? Bir davranışa, bir çalışmaya, bir etkinliğe konsantre olabiliyor muyuz? Güdü şey demek, devindirici etmen demek ya da yaptırıcı etmen demek. Ve içgüdü de içeriden geliyor. Bu kazanılmış olabilir mi? Olamaz. Açlık, susuzluk ve eşeysellik içgüdüleri kazanılmış değil. A priori, a posteriori. Yani her insan bunlarla yüklü doğuyor. Bunlar yüklü doğmayan, yani açlık içgüdüsüyle yüklü doğmayan, donatılı doğmayan bebek ölüyor. Çünkü emmiyor. Değil mi? Öyle şeyler var. Doğumlar var. Onları besliyorlar dışarıdan bir şekilde ve durumu kurtarıyorlar. Ama eskiden o besleme şartlarının olmadığı durumlarda o bebekler büyük olasılıkla ölüyorlar. Yani içgüdüler a priori. Ve şimdi... Bilinçsiz içgüdü, Freud şey diyor, bunu anlamlı mı değil mi siz karar verin. Bir içgüdü diyor, hiçbir zaman içgüdü olarak bilince gelmez diyor. İçgüdü olarak bilinçli değildir ama ancak belirli içgüdü olarak bilinçlidir diyor. Ya da o belirliliği nasıl, bir içgüdü onu temsil eden tasarımın tersine hiçbir zaman bilincin nesnesi olmaz. Yani içgüdü değil ama içgüdüyü temsil eden tasarım bilincin nesnesi olur. Tasarım neydi? Freud tasarımı sık kullanıyor, biraz kötü kullanıyor o sık, yaygın, genel kullanımı. Tasarım herhangi bir yaşantı olabilir. Yani bir içgüdü var ve o içgüdüyle bağlı bir tasarım var. O ne demektir? Bir eşcinsellik içgüdüsü var ve o eşcinsellik içgüdüsüyle bağıntılı bir şey var, yaşantı var. İçgüdü ve tasarım. Burada içgüdü bilince gelmez diyor ama tasarım bilince gelir diyor. Anlaşılıyor değil mi? Yani bilinçli olan şeyler... edimselleşmiş, tikel bir duruma bağlanmış hali. Evet. İçgüdü yine eşcinsellik içgüdüsü diyoruz. Cinsellik içgüdüsü. Yani bu... Yani evet. Aktif ol. Güzel. Sen de Freud gibi konuşuyorsun. Sen de Freud gibi konuşuyorsun. Yani, yani aynı şeyi söylüyorsun.
Yani mantıken düşündüğümde metinlerini şu an okumadım da
tamam.
Mantıken.
Evet, aynı mantığı kullandığı için şey diyor, bir içgüdü onu temsil eden tasarımın tersine hiçbir zaman bilincin nesnesi olamaz diyor. Tasarım bilincin nesnesi olur. Tasarımın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bilinçsiz bir içgüdüsel dürtüden söz edebilir miyiz bu durumda? Edemeyiz diyor. Ama ediyoruz diyor. Bu bir şey. Yani dil hatası önemli, zararsız bir anlatım gerçekliğidir diyor. Şimdi burada ciddi olmamız gerekiyor. Çünkü bilinçsiz dürtüler var. Yok değil. Bilinçsiz dürtüler var ve bu bir anlatım şeyi değil. Hafifliği falan değil. Ayrıca Freud'un kendisi de şey yapıyor, söylüyor. Bilinçsiz suçlu diye bir şey var mı? Var. Burada yani Freud'un anlatım problemlerini görüyoruz bir bakıma. Bu zorlaştırıyor aslında bizi okuyucu için şeyi. Freud. Şimdi duyum bilinçli değil mi? Duyum her durumda bilinçli. Duygu. Yani bir mavi rengi duyumsadığınız zaman onun bilincindesiniz. O bilinçli olan şeyler. Duyum, algı, vesaire. Bunlar şey. Bilinçli. Duygular bilinçli mi? Bilinçli. İçgüdü değil. Evet. Bakın burada yine Freud'un bir şeyini düzelteceğiz. Yani daha önce duyguları da içgüdülerin arasına koymuştu. Sevgi duygusunu da sanki içgüdü gibi incelemişti. Burada örneğin bir tarafta şey diyor. İçgüdü bilinçli olamaz tasarım dışında. Öte tarafta hemen aşağıda yine de şöyle diyor. Ayrım sanması dolayısıyla bilince tanıdık olması bir duygunun özüne aittir. Ayrım sanmak, fark edilmek, ayrım sanmak ve bilinçli olmak bir duygunun özüne. Böylece bir bilinçsizlik olana duygular, duyumlar, heyecanlar için bütünüyle dışlanacaktır. Yani bu kendisi bilinçsizlik. Bu arada şeye dikkat edin. Şeyde neydi? Şizofrenide şey yok, duygu yok. Değil mi? Yani orada duygunun bilinçli olup olmaması gibi bir problem de yok aynı zamanda.
O çözüldü mü hocam?
Ne?
Aşırı duygu.
Ona gireceğiz. Daha şimdi burada var. Eğer şey yapabilirsek, gelebilirsek sonuna...
Ayırt edilir mi zaten?
Ben? Biraz daha aç. Hangi ayrımı yani, yapmıyor?
Yani dışarıdan alınan ağrı.
Evet.
Onu tam olarak yapamıyor zaten.
Dış içliği ayırt edemiyor diyorsun.
Evet. Yani...
Şizofrenide şey var. Narsisizm ve şizofreniyi karşılaştırıyor Freud. Şizofrenide narsisizmde bir nesne ilgisi var. Libidonun nesneye yatırımı var. Düşlemsel nesne de olsa bir şey var. Libidinal yatırım var ama şizofrenide ya da parafreniyada öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bütün yatırım şeye dönüyor. Ego'ya dönüyor. O da bir tür narsizm gibi görünüyor. Freud onları o yüzden paralel almış ya da karşılaştırmalı olarak alıyor. Şizofrenide ego'ya tam bir dönüş var. Dışarıda yani dış nesnelerle ilgi bütünüyle kaybolmuş durumda. Ve dışa ilgisizlik, duygusuzluk eğer dışa ilgisizlik totalse bu şey değil, yaklaşık bir şey değil. Gerçekten tam bir dış ilgisizlik varsa o zaman o şey o ilgisizlik duygu yitimini de kapsamak durumunda dışarıya doğru. Yani dışarıda sevdiği bir insan yok. Sevmediği bir insan da yok. Tam bir ilgisizlik var. Çünkü bütün ilgi şeye yönelmiş durumda. Egoya, kendisine yönelmiş durumda diyeceğiz. Şimdi oradan o neden oluyor? Yani orada onun yine genetik ya da sinirsel yani ya da dışarı, kazanmış
onun da dereceleri var.
Evet. Ona daha bilmiyorum. Ona yani ona girmek için önce temel kavramlarda biraz daha sağlamlaşmamız gerekiyor. Bu ağır konular her şeyden de çok yani ve de zor konular. Yani biz şu an burada ve yine bilinçsiz bu şey bilinçaltı bir baskılanan tasarım biliyoruz ne olduğunu. Bu şey okuyorum. 137'de 4-2 baskılanan tasarım bilinçsizde eyleme yetenekli kalır. Öyleyse yatırımını korumuş olmalıdır. Şimdi bu yatırım kateksis konusu Freud'un şeyi. Yani biraz karıştırdığı Bunu anlamış şu, orada bir yatırım var. Yani enerji yatırımı var ve enerji yatırımı olmadığı zaman onun güç kendini göstermesi, etkili olması olanaksız. Yani orada bir enerji yatırımı var, libido şeyi var, yatırımı var. Onu söylüyor. Burada bütün bu sayfalar galiba sadece bunlarla dolu. Yani yinelemeden bilinçsizde öz bilinç dizgesine, ön bilinç dizgesine aktarılmayı isteyen bir sevgi dürtüsünün bulunduğunu varsayacağız diyor. Endişe histerisi durumunda. Burada biraz tekniğe giriyor. Girelim ve çıkalım isterseniz ama nereden ne olduğunu görmek için giriyor sadece. Bir ama bu ikinci dizgeden ona yönelik yatırım belli bir kaçış girişimi tarafından sevgi dürtüsünden geri çekilmiş ve geri çevrilen tasarım bilinçsiz libido yatırımını endişe olarak boşaltmıştır. Şimdi bunlara girmemiz için bu temel kavramları daha da netleştirmemiz gerekecek. O yüzden şu an onlara girmeyeceğiz. O zaman yani burada Freud onu bir paragrafla geçiyor. Orada gerçekten o durumun kendisini iyi tanımak gerekiyor. Yani endişe histerisi nedir falan onu bilmeden onun üzerine yorum yapamayız. Şimdi bilinçsiz diyor. Yani bilinçaltı yaşayan bir şeydir. Bu sayfa 145'te. Gelişime yeteneklidir ve öz bilinç ile aralarında işbirliği ilişkisi de olmak üzere bir dizi ilişki sürer. Bilinçaltı ve bilinç ya da ön bilinç. Ön bilinç ve bilinci genel olarak eşdeğer biçiminde kullanıyor. Bunlar arasında bir ilişki var sürekli olarak. Yani baskılanan, bastırılan içerik bilince doğru yükselme çabasında, bilince çıkma şeyinde, eğiliminde. Bu sansür olduğunu düşünebiliriz diyor. O sansür sözü de fazla şey değil. Önemli bir şey değil. Yani direnç, sansür falan. Bazı şeyler, sansür edilen şey, baskılanan şey demek. Yani bilinmiyor. Bilinmeye doğru bir şey var. Engellenmesi var. Bilince çıkmasına izin verilmiyor. Ruh çözümsel saltın, yani ruh çözümleme şeyi, bilinçsizin bilinç tarafından etkilenmesi üzerine kuruludur. Açık mı? Bilinçaltının bilinç tarafından etkilenmesi, ruh çözümlemenin, ruh çözümsel saltımın, yani tedavinin temelidir diyor. Bu da bildiğimiz bir şey. Bilinçsizin tanısı. Burası biraz zor bir bölüm. A.E. Cox. Dementia praecox. Blevelin'in şizofreni dediği şey bu. Şimdi oraya gidelim mi?
Erken bunama.
Şizofreni erken bunama değil, değil mi? Değil. Erken bunama ayrı bir şey.
Dementia praecox.
Dementia praecox. Blevel'ler şizofreni, yani o onun şizofreni dediği şey diye anlıyorum ben. Dementia praecox.
Erken bunama demek ama belki orada o nedenle şizofreninin ilk tanımlamalarında kullanılan.
Bunama şeye benziyor, şizofreniye benziyor. Bunama şizofreni aynı şey mi?
Değil ama çok farklı. Şizofreni sanıyorum ilk tanımlanırken demensia precoce diye tanımlanmış.
Doğru. O yüzden bilevelerin böyle diyor. Bunlar erken şeyler. 1908'de olmuş. Peki buradan ne anlama gelecek? Şizofreni durumunda bu 150. sayfa 7'ye 3. Şizofreni durumunda baskı sürecinden sonra geri çekilmiş libidonun yeni bir nesne aramadığı ama bene geri döndüğü ve böylece burada nesne yatırımından vazgeçildiği ve ilkel bir nesnesiz narsisizm durumunun yeniden kurulduğu varsayımına itildik. Narsisizm durumu neydi? Libidonun egoya dönmesi dışarıdan. Şeyde de, şizofrenide de aynı şey var. Yani burada nesne şimdi narsisizmin nesneden vazgeçmesi düşlemsel bir şekilde bozuluyor. Yani narsisizm düşlemsel bir nesneye dönebiliyor. Dönüyor. Ama şeyde şizofrenide böyle bir şey yok. Hiçbir nesne yok. Peki şimdi o zaman daha yalın bir noktaya geçelim. Yani kavram bozulması ne demek? ya da us yarılması denen şey, skizofrenya yani us yarılması denen şey, böyle bir şey anlamlı mı? Örgen konuşması diye bir şey var, biliyor musunuz? Örgen, organ konuşması.
Evet.
Hipokondriyak durum. Bir hastalık şeyi saplantısı var.
Hayır, duygular sözelleştirilmediği zaman
evet.
Duyguların
evet.
Beden diliyle ifade bulması. Örgen dili.
Evet, beden diliyle duyguların anlatılması gibi bir şey var. Şimdi burada şeye bakarsak, şizofrenik konuşma hipokondriyak özellik gösterir ve örgen konuşması olur diyor. Yani örgenle ilgili olarak. Burada gözlerle ilgili bir şey var. Gözlerinin doğru olmadıkları, dönük oldukları yakınmasında bulunuyor bir kız. Bu enteresan bir şey. Yani bu da şey var, şizofrenik...
Hı? Normal bakış değil de.
Bunun anlamı şuymuş. Bunun düzgün bir konuşmayla sevgilisine karşı bir dizi suçlama... Bunu düzgün bir konuşmayla sevgilisine karşı bir dizi suçlama yönelterek kendisi açıkladı. Bir şizofrenik durum var. Şu an onun şeyini kısaca çözümlemesini yapıyor Freud. Kızın böyle bir şeyi var. Gözlerinin doğru olmadıkları, dönük oldukları yakınmasında bulunuyor. Şimdi sevgilisini hiç anlayamıyor. Herkesinde başka türlü görünüyordu. Bir ikiyüzlü bir göz döndürücüydü. Onun gözlerini döndürmüştü. Şimdi gözlerini döndürdüğüne göre bunlar artık onun gözleri değildiler. Dünyayı şimdi başka gözlerle görüyordu. Bu anlamlı mı? Biraz anlamlı gibi görünüyor Selam Hanım. Bütünüyle anlamsız değil. Bu şizofrenik örgen konuşması gözlerle ilgili bir şey. Durum. Aynı hastanın ikinci bir öyküsü şudur. Kilisede duruyordu. Birdenbire bir sarsılma oldu. Yerini değiştirmeliydi. Sanki biri onu bir yere koyuyormuş gibi, sanki bir yere koyuluyormuş gibi yerini değiştirmesi gerekiyor. Bunun çözümlemesi yine sevgilisine karşı bir dizi yeni suçlama yoluyla geldi. Sevgilisine karşı bir dizi yeni suçlama yoluyla bayağı iyiydi ve kendisinin doğal olarak ince biri, nazik biri olmasına karşın sevgilisi onu da bayağı yapmıştı. Onu kendisinin ondan üstün olduğuna inandırarak kendisine benzetmişti. Şimdi onun gibi olmuş çünkü ona benzediği zaman daha iyi olacağına inanmıştı. Sevgilisi kendi yerini başka türlü göstermişti. Şimdi sevgilisi gibiydi özdeşleşme. Sevgilisi onu yanlış bir yere koymuştu. Burada bir şey var değil mi? Kavram bozukluğu var. Yani bu normal, usal bir söylem değil. Ama biraz anlaşılıyor ve şeye açık hala, çözümlemeye açık. Değiştirme ve yanlış bir yere koyma. Şizofreni burada şey yapamayacağız, tam kökenine kadar giremeyeceğiz. Neden oluyor bu tür şeyler, kavram bozuklukları. Ama oradan şunu çıkarabiliriz. Eğer normal bir insandan, belli kavramlardan birini çıkarmayı, eksiltmeyi deneyin, o zaman ortaya gelen, çıkan sonuç şey olmayacak. Usal bir durum olmayacak. Şimdi mesela şeyi çıkartalım, nedensellik kavramını. Nedensellik kavramını bir insanın bilincinden çıkardığınız zaman, determinizm kavramını çıkardığınız zaman ne olur bir düşünün. Çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Yani bunu reddedenler bile çıkaramıyorlar.
Muhakeme.
David'cim nedensellik kavramı yoktur diyor ama onu kullanıyor. Şimdi us yarılması kavramını biraz daha şey yapalım, daha total düşünelim. Mesela usul bütününde yatsıyan şeyler var, düşünürler var, Heidegger gibi. Postmodernistler gibi. Var mı? Postmodernistler usu yatsıyorlar. Yani Heidegger kendisi başta yatsıyor. Dedi ki burada yargı yapmıyor. Sadece çözümleme yapıyoruz. Heidegger logosu usu söylem olarak görüyor. Yani konuşma olarak, reden olarak görüyor. Konuşma. Bu burada usu yarılmasından söz edebilir miyiz? Usu yatsıyan bir düşünür durumunda us yarılmasından söz edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü us yok diyor zaten. Yani onda yarıldığı söylenebilecek bir yeti olmadığını söylüyor. Peki Heidegger'in ussuz olabileceğini düşünebilir miyiz? Us olmuyor. Yani us yok diyor. O açıkça nasıl Einstein eş zamanlılık yoktur diyorsa Heidegger'de us yoktur diyor. Şizofrenide şey var değil mi? Duygu yitimi de var. Aynı. Yani şizofreni us yitiminin yanında duygu yitimi gibi bir şey de. Ona da dikkat etmek gerekiyor.
Hocam, bu
kavram bozukluğu efendim.
Son
işte evet. Varsayımına da varıldı o incelemeden. Burada bir çelişki var.
Evet, üst yani bilinç var ama evet. Neyin yüksekliği bu? İşte duygu yüksekliği bir... değil. Yani şimdiki bir konuşmayı gördük. İletişim konusunda tamamen şeyler. Korkunç durumdalar ve megalomanya falan da birleşse gelebiliyor
yanına. Ama o zamanın yazımı bu. Benim dediğim şu yeni. Son 2000 yılların şeyi.
Benlere aptal denmiyor. Yani zeki de olabiliyorlar. Şey vardı mesela bir...
Yani üst yok falan, duygu yok dediniz
mi? Duygu şizofreni yok ama.
Ama o duygu yoğunluğunla çok yoğun bir şekilde resimlerini...
Öyle diyorlar.
Öyle, evet.
Yani duygu yok diyorlar.
O varsayım var.
Ben çok çok uğraştım yani hayatı kazandırmak için. Hissedemiyorum, istediğim gibi yani. Tamam. Duygu yoksa bir insan sıfırdır yani. İstediğim kadar akali de reddediyor.
Biraz şiddet daha ağır basıyor değil mi?
Yok şiddet dur. Yok, durgun. Ha böyle içki sigara içiyor, hiç hissedemiyor, his yok yani.
Bu başka bir şizofren.
Evet, evet. Yani, madde madde başka bir madde var. Hissedemiyor, yazık onlar için çok önemli.
Onlar sağaltıma izin vermiyorlar. Sağaltıma izin vermiyorlar. Ruh çözümleme uygulamasına alınamıyorlar. Yani diyalog yoluyla iyileştirilemiyorlar. Ruh çözümleme sadece şey kullanıyor. Ne? Bilemem. Şimdi Freud genel olarak bir insan. İlk önce bir insan. Ondan sonra bir baba ya da ondan sonra bir erkek. Kızı genel olarak bir insan. Kızı onun kızı ve bir kadın. Yani bir erkeğin bir kadına psikanaliz yapması normal midir? Normal.
Ama psikanaliz...
Baba kız. Tabii ki yani normal değil. Normal dışı bir şey. Ama bu bozuk olmasını gerektirir mi her durumda kesin olarak? Yani bir kız babası tarafından analiz edilemez diyebilir miyiz? Yani Freud kendi kendisi analiz ediyor değil mi? Ve o daha da şey, anormal bir şey. Bir insanın kendi kendisi. Salome'yi
kızı için şey, arkadaşlıklar.
Evet. Şöyle devam et. Yani aynısı var. Salome, Freud'un arasında gördüğü, Nietzsche'nin falan tanıdığı bir, Rilke'nin tanıdığı birisi. Bir şey, o çok akıllı ve çok becerikli bir kadın gibi görüyor. Anna'yı da tanıyor. Ondan sonra...
Hı?
Evet. Evet. Niye anormal olsun? O bütün psikanaliz yapacak olan birisi kendisi psikanalizden geçecek. Geçmek zorunda. Hayır, o zorunlu olarak psikanaliz alması gerekiyor. Psikanaliz yapabilmesi için psikanaliz alması gerekiyor. Psikanaliz yapan birisinin şey olması gerekiyor. Kendisinin bilinçaltının temizlenmiş olması gerekiyor. Geçen hafta konuştuğumuz konu şeydi. Yani genel olarak insanlığın bilinçaltıyla ilişkisiydi ve orada şeyi görüyorduk. Saldırganlık ve nefret ve şiddet duygularının kökeni oluyor bu baskılanan içerik. Ya da içgüdü tasarımı denen şey Freud'un deyimiyle. Onları temizlemek insanlığın moral, ruhsal sağlığı için gerekli. Psikanaliz yapacak, yani onu uygulayacak bir doktorun ya da doktor olmayanlar da yapabiliyor biliyorsunuz.
Bakın Aziz'den yardım almak.
Bir rahipten yardım almak nasıl bir şey?
Aziz'den yardım.
Evet. Ruh itiraflar mı? Günah çıkarma.
O türlü etkileyebiliyor.
Şey demek, papaz demek. Beni kastetmiyor.
Bir an sizi hem Aziz yardım deyince dedim ki sizin neyi örneğini karıştırdı
acaba? Aziz Bey mi var aramızda?
Evet. Yani evet. Öyle birisi var.
Aziz yardımlı hocanın ismi değil mi? Siz ondan bahsediyorsunuz.
Aziz'den, neyse bu da şey, paralellik doğru. Yani günah çıkarma davranışının kendisi bir tür özgür çağrışım. Eğer gerçekten Katoliklerdeki o sakinlik ve şey oradan geliyor, bu rahatlık. Yani onlar genellikle şey...
Günahları mahvoldu.
He?
Hani affoldu.
Evet, yani bir rahatlık içinde. Yani bilinç altları yok, bir ego, suçluluk duygusu duymuyorlar çünkü boşaltmışlar. Yani o... Gizli suçluluk duygusu baskılamaya bağlı bir şey. Bir insan bir kötülük yapıyorsa ve o kötülük olarak görüyorsa onun acısından kurtulmaz mı? Onu itiraf reddettiği ölçüde şey yapar, suçluluk duygusu duyabilir. Bunu kaydetmek istiyorum.